Ayrım 27, sayfa 321. Gündelik hayatta örtük erotizm. Orta çağın şövalyece yaşama üslubunda yer alan şefkat, fedakarlık, sadakat gibi duygularda bile dinsel boyutun yanı sıra saklı ya da örtük bir erotizm yaşanmaktaydı. Şövalyelik, Huizinga'ya göre Helenlerin Kalokagatia denen saf ve güzel bir yaşama duyulan özlemine benzer özlemlere cevap vermekteydi. Yüzyıllar boyunca bu ideal ortaçağın insanı için hem bir enerji kaynağı hem de çıkarları ve şiddete dayanan dünyanın üzerine örtülen bir tül işlevi görmüştür. Şefkat, sadakat, adalet gibi duygularda dinsel boyutla birlikte daha da derinlerde şövalyeliğin idealini oluşturan özlemler ve düşler karmaşasında aşkın da yer almakta oluşu bu ideallerin güzel bir hayat beklentisini ifade edebilmesini sağlamaktaydı. Bu hayat üslubunun beklentisinin yalnızca dönemin edebiyatında değil, bizzat hayatın içinde, saraydaki konuşmalarda, oyunlarda, spor gösterilerinde de ifadesini bulduğunu belirtmek gerekmektedir. Erotizm, aşk, bütün bu davranışlarda romantik ve yücelmiş biçimlerde ifadesini bulabilmekteydi. Şövalyece aşk anlayışı, edebiyata yansımadan önce yaşanan hayatta gösterime kavuşturulması gereken bir duygudan beslenmekteydi. Edebiyat çağın romantik insan muayyilesini doyurmaya yetmemekteydi, daha etkili ifade biçimleri aranmaktaydı, dram sanatı bu işi yüklenebilirdi belki, ne var ki orta çağın dram sanatı dinsel konuları ele almaktaydı. Bunun içindir ki soyluların spor gösterileri, turnuvalar, spor niteliğinde karşılaşmalar ve yarışmalar bu işlevi yüklenmiş bulunmaktaydı. Bu yarışmalar, bu karşılaşmalar daima güçlü bir dramatik ve erotik boyut taşımaktaydı. Bu gösteriler daha sonraki dönemlerin dram sanatının oluşumunda da öncü rolü oynamaktaydı. Turnuvalar erotik boyutu en zengin yarışma gösteri türüydü. Turnuvalardaki bu erotik boyut ise en üst düzeyde şövalyenin sadakatle bağlı olduğunu ifade ettiği Lady'sinin giysilerinden birini giydiği anda kendini göstermekteydi. Turnuvalarda seyirci durumundaki soyluların eşleri kızları üstlerindeki giysileri teker teker çıkarıp yarışan şövalyeleri atmaktaydı. Kimi turnuvalarda hanımların başlarında ve üst kısımlarında pek bir şey kalmadığı bile bazı vakanüvislerce yazılmış bulunuyor. Bir başka vakanüvisin anlattığına göre bir keresinde çok hoşgörülü ancak savaşı hiç sevmeyen bir soylunun karısı kocasının düzenleyeceği turnuvaya katılacak olan kendisine platonik bir aşkla bağlı 3 şövalyeye gömleklerini gönderir. Gömleğini giyecek şövalyelerden içlerine hiç zırh girmemelerini şart koşar. Aşıklardan ikisi bağışlanmayı diler. Yoksul olan üçüncü şövalye ise zırhsız, çıplak çıkar dövüşmeye. Her tarafı kan içinde kalır ama turnuvanın sonunda bu ağır yaralar içindeki şövalyeye Lady'sini kalbini verir. Şövalye bir koşulu olduğunu söyler. Turnuvadaki dövüşler boyunca giydiği kanlı gömleği Lady'ye geri yollayacağını ve ondan bu kanlı gömleği turnuvanın sonundaki gece ziyafetlerinde üstüne giymesini ister. Soylu kadın gerçekten de bu kanlı gömleği alır ve son geceki yemekte onu giyer. Ziyafetteki soylu davetliler bu davranışı ayıplasalar da kocaya susmak düşer. Karısının güzelliğini yücelten şövalyenin akıl almaz cesareti kocasını soylu eşinin bu romansı yaşamasına izin vermek zorunda bırakmıştır. Sevdiği, bağlılık duyduğu soylu kadın için turnuva boyunca rakipleriyle zırhsız dövüşen aşığının fedakarlığına bir bakıma eşdeğer bir fedakarlıkla cevap vermesine görenekler izin vermeye gerektirmiştir. Buradaki erotizm gururla, beğenilmeyle, yüceltilmeyle, sanatla bir birleşim halinde hayata katılmaktadır. Ortaçağın sportif amaçlı bütün bu yarışmalarında aynı özellik görülmektedir. Yunan dünyasının eski spor karşılaşmalarından ya da günümüzdeki spor karşılaşmalarından farkı daha karmaşık ve daha az doğal oluşlarıdır. Onur, gurur, aşk, erotizm ve sanatla birlikte yaşanan bu karşılaşmalar şövalyelik birliklerindeki özel hayatın etik anlayışının bir uzantısıdır. Turnuvalar ve yarışmaların diğer türleri gibi şövalyeliğe giriş ve mertebe yükseliş törenleri de antik çağdaki benzerlerine de uzanan antik dönemin kutsal ayinlerinden kaynaklanmaktaydı. Dinsel yönden bu birliklerin, tarikatların ayinleri köken yönünden paganizme kadar uzanmaktaydı. Hristiyanlıkla paganlık dönemindeki benzer törenlerin garip bir alışımı olan şövalyeliğe giriş, eriştirme törenleri, Rites of Initiation, ortaçağın bütün kardeşlik birliklerinin pratiklerinde yer almaktaydı. Bunlara üyelik, üyeler arasında çok asal ve kutsal bir bağ oluşturuyordu. Her tarikatın ayrı bir yemini olmakla birlikte çoğu paganizm günlerindeki benzer birliklerin ritüelleriyle ortak öğelere sahipti. Barbar bir karakter taşıyan şövalyelik yemininin temelinde perhizkarlık, asketizm ve erotizm karmaşası açıkça görülmektedir. Orta çağın sonlarına doğru bu yemin önemini yitirmeye başlar. Soyluluk sınıfı kendi idealine eskisi kadar inanmamaktadır. Oluşturduğu kahramanlık düşünü, çeşitli fantaziyeler, sanatsal nitelikteki etkinlikler ki bunların büyük çoğunluğu bizim bildiğimiz anlamda hayattan ayrılmış sanat pratiği olmayıp hayatın sanatlaştırılmış gündelik pratikleri durumundadır. Ve zenginliğin bütün olanaklarıyla süsleyip donattıktan sonra durup şöyle bir baktığında kendi kurduğu hayatın hiç de öyle kendisinin sunduğu ya da göstermek istediği gibi olmadığını fark etmiş bulunmaktadır. Orta çağın sonlarında soylular sınıfının kendi kurduğu dünyaya ve onu haklılaştıran değerlere, onu süsleyen ideallere inancı kalmamış gibidir. Durumu fark eden birinin gülümsemesi ile bakmaktadır hayata. Orta çağın sonlarında yaşanan bu fark ediş, yani her yönüyle Hristiyanlığın kavramlarıyla dolu bir hayat anlayışının şövalyeliğin ve saraylarda, şatolardaki soyluların şan ve şeref kazanmak, ideal bir hayat için yaşamak anlayışının, kahramanlığa dönük duyarlılık ve romantizmin, dine bağlılık ve erdemli olma tutkusunun hayattan çekilmeye başlaması, şövalyelik etiğini oluşturan bütün değerlerin terk edilmesi anlamına gelmeyip, bir ayaklanma ve dünyevi boyutun, dini boyutun önüne geçmesi anlamına gelmektedir. Orta çağın sonlarına doğru yaşanan bu değişim, Huizinga'ya göre Rönesans'a naif bir prelüt niteliğindedir. Şövalyelik etiği, şövalyeliğin dünyevi kökenini zaten hiçbir zaman bastıramamıştır. Rönesans insanının şan ve şeref kazanma hırsı da kendisinden önceki çağların şövalyelik anlayışı ile aynıdır. Rönesans insanında bu hırs, antik bir görünüm içinde hayata katılmaktadır. Yalnızca fark bu hayata katılmadaki görünümdedir daha çok. Orta çağdan Rönesans'a geçiş yıllarında en ilginç değişim şövalyeliğin gururlu olma anlayışında görülmüştür. Gururluluğun sorumlulukla birlikte yaşanan bir duygu, bir tutku oluşu, bu geçiş aşamasında ortaya çıkacak olan yurtseverlik, milliyetçilik duygusunun oluşumunda da orta çağ soyluluğunun bu temel değerinin büyük rol oynamasını sağlamıştır. Huizinga'nın şövalye etiği ve bunun siyasal askeri önemi konusunda söylediği ilginç şeylerden biri de siyasal tarihi inceleyenlere bir uyarı niteliğindedir. Huizinga, siyasal tarihçilerin geçmişi rasyonel bir bütünlük olarak ele almalarını, geçmişi sadece belirgin çıkarlar tarafından belirlenmiş olarak görmelerini sakıncalı buluyor. Ona göre geçmişin her döneminde, her çağında tıpkı günümüzde de olduğu gibi hayatın akışında, biçimlenmesinde yaşayan insanların yönetici olsun, sıradan kimseler olsun yanılsamaları ile, budalalıkları ile, hayalleri ile de etkileri olmaktadır. Orta çağda şövalye etiğinin siyasette ve özellikle askeri işlerde tıpkı bugünkü milliyetçiliğin ya da diğer dar görüşlü tutuculuk biçimlerinin yaptığı gibi trajik yanlışlıkların yapılmasında önemli bir rolü olmuştur. Şövalyelik etiği yalnızca basit ve onurlu sayılamayacak çıkar hesapları ile çirkinliğini yüksek ideallerle süsleyip gizlemeye yaramıyordu. Bu etik anlayışın içerisinde yer alan önyargılar, gurur tutkusu, büyüklük merakı birçok imkanların heder edilmesine, kararların alınmasına gecikmeleri neden oluyordu. Bu tutkular, bu duygusal davranışlar savaş alanlarında gereksiz yere kan dökülmesine, kentlerin yıkılıp yıkılmasına yol açıyordu. Fakat öte yandan hayatın hiçbir zaman tam olarak saklanamayan katı gerçekleri, çirkinlikleri soyluluğun gözünü açmaktaydı. Orta çağın ideallerinin asılsızlığını da gene önce bu egemen kesim görebilmiştir. Şövalyeliğin düşünceleri, inanışları, kuruntuları bu yolla olumlu meyveler de vermiştir. Onur, şeref ve erdem tutkusu savaşların zamanla belirli ilkelere göre düzenlenmesi yolunda gelişmeleri taban teşkil etmiştir. Devletler hukuku, kuşkusuz en temelde başlangıcı antikitede ve kilise hukukunda olmakla beraber şövalye etiği sayesinde gelişebilmiştir. Şövalyeler, şövalyelik etiğinin gurur tutkusundan dolayı saygı görmek arzusunda olduklarından saygı duyulacak işler yapmaya özenmekteydiler. Fedakarlık, adalet özlemi, ezilenlerin savunulması gibi modern dönemlerin toplumlarında sosyal tutumunun temel değerleri olan birçok değer, şövalyelik günlerinin attığı tohumlardan yaşarmıştır. Daha net bir deyişle, yurtseverlik bilincinin oluşturucu öğesi olan bu değerler, şövalyeliğindeki onur ve gurur tutkusunun etkisiyle gelişip, yeni dönemlerin toplumlarının oluşumunda yer almıştır. Vatan kavramı ve vatana sadakat gibi anlayışların şövalyeliğin klasik ülkesi olan Fransa'da ortaya çıkması bu açıdan ilginçtir. Huizinga'ya göre şövalyelik taşıdığı yüksek değerlerle yüzlerce yıl ortaçağ dünyasında insanların hayat ideali olmuşsa bunu vahşi ve tutkulu bir çağın ruhuna gösterdiği yüksek ideallerle yol gösterebildiği için yapmıştır. kilisede şövalyelik de saf ve soylu hayat idealini temsil ederken fantastik görüşlerini aşırı bir biçimde sunmuştur. Bunların hiçbiri gerçekleşmiş değildir yaşanan hayatta. Saf ve soflu bir hayat idealinin çok dışında bir hayat yaşanmıştır orta çağda. Burası doğrudur. Ne var ki kilise ve şövalyeliğin etik anlayışı zor, vahşi ve tutkularla dolu yaşanan hayatı estetize etmiştir. Hayatı dayanılır kılmıştır, görünümünü güzelleştirmiştir. Şövalyeliğin etik anlayışı olmasaydı orta çağdan çıkış, orta çağın aşılması çok daha zor olacaktı. Orta çağ ve aşkın formalize edilişi. Orta çağda aşk, hayatta aranabilecek davranışlarla ortaya konulabilecek bütün kusursuzlukların, mükemmelliyetlerin gösterim alanıdır. Aşkın başat öğesi manevi yanıdır. Saray görgüsüne göre aşk, soylu kişilerin arınmasını, erdemli sayılmasını sağlayan bir hayat alanıdır. 18. yüzyıla kadar saraylı aşkında poetik ideal, aşkı ve tüm ahlaki ülkeleri birbirine yaklaştırır. Saraylı kişilerin aşkları, onların arınmalarını, erdemli sayılmalarını sağlar. 18. yüzyılda saraylı aşkının bu yapay anlayışı terk edilir. Fakat bu değişme birdenbire olmaz. Monarşinin en güçlü olduğu Fransa'da erotik kültürün evrimi karmaşık bir süreç içinde olur. Saraylıların aşk anlayışı hemen ortadan kalkmaz. Sistem bütünüyle ortadan kalkmadan eski formlar, yeni içerikler, yeni değerler kazanır. Değişim uzunca bir geçiş süreciyle olur. Fransa'daki erotik düşüncenin evriminde Roman de la Rose adlı öykü önemli bir rol oynar. Sürekli ve derin bir etkisi vardır bu öykünün değişimde. Roman de la Rose, devrini tamamlamakta olan orta çağın aristokratik aşk anlayışını yansıtmaktadır. Aşkın formalize edildiği ve böylelikle törensel ve kahramanca bir tavırla ifade edilmekte olan çağın güzel hayat ülküsünün en üst derecede yansıtılmasına yarayan saraylı aşkındaki değişmelerin habercisidir Roman de la Rose. Bu öykü 300'den fazla el yazmasına yer alan 21 bin dizelik bir metin oluşturmakta. İlk 4 bin dizenin 1240'larda Guillaume Dolores tarafından yazıldığı sanılmaktadır. Öyküde saraylılar toplumunu temsil eden bir bahçenin ortasına tomurcuk gül olarak tasvir edilen bir genç kızın baştan çıkarılışı anlatılmaktadır. Öykü, o zamanların öykülerinde hep olduğu gibi alegorik bir anlatıma dayanır. Karakterlerin çoğu sevilen kadının zihninin çeşitli eğilimlerini temsil eder. Belacuel, hüsnü kabul, genç kızı aşka yönelten eğilimdir. Danger, bahçenin dışında, güya saray hayatında bulunmayan kötülük, açgözlülük, haset gibi şeyleri temsil eder. Aşık, öyküde duit, zevk, haz tarafından yönlendirilmiş olarak ve amorun oklarıyla yaralanmış olarak bahçeye girer. Belacuel aşığı güle götürür ama Malaboş, iftira ve honte, utanç, aşığın gonca gülü koparmasına engel olur. Kıskançlık, aşığa yardım etmek isteyen Belacuel'i şatonun kulesine hapseder. Öykü böyle böyle gelişir. Değişik varyasyonlarında, kimisinde önceleri aşkın önündeki engelleri aşar gibi görünse de sonunda saray aşkının katı kuralları vuslatı önler. Öykünün başka anlatımlarında ise aşığın gülü ele geçirdiği ileri sürülür. Ne var ki Gonca Gül'ün aşık tarafından ele geçirilişi saray aşkının karşısında insandaki dizginlenmesi güç doğal yanın etkisiyle ortaya çıkan bir olgu olarak savunulur. Saraylı aşk anlayışındaki bu değişmenin başlangıcı 1280'de öykünün bu değişik versiyonunun öncüsü olan Jean de Mon tarafından kaleme alınan metinlere kadar uzanmaktadır. Bu metinde şair bilinen bir öykü olan bu aşk hikayesini anlatmaktan çok aşkı uzun süre baskı altına almaya kalkışmanın insan doğasına aykırı olduğu yolundaki kendi görüşlerini yansıtmaya ağırlık verir. Bunları doğanın itirafları olarak sunar. Jean de Mon'un bu tutumu orta çağ boyunca eleştirilmişse de saraylıların aşk anlayışındaki kırılmanın değişmenin ilk habercisi olmuştur ve bütün bir orta çağ boyunca çok da ilgi çekmiştir. Öyküdeki değişim orta çağın sonlarına doğru aşkın formalizasyonunda, saraylı aşk anlayışında görülecek olan dönüşümü ortaya koymaktadır. Aşkın formalizasyonundaki bir azalma, orta çağın sonlarında çağın başlarındaki toplumsal hayatı oranla daha yaşanılır bir ortama geçirmesindendir. Orta çağ için aşkın formalize edilmesi toplumsal bir gereksinmeydi. Hayatın vahşeti hayatı süslemeyi gerektirmekteydi. Aşktan söz eden edebiyat, nezaket kuralları, saraylıların konuşma hitap biçimleri, giyim kuşam görenekleri, turnuvalar, erotik hayatı inceliklerle süslemekte, yaşanan hayatta olmayan güzel bir görünüme büründürmekteydi. Amaç, hayatın en önemli alanlarından biri olan aşka ilişkin insan ilişkilerindeki bu estetize edilişle hayatı barbarca görünümünden kurtarmaya çalışmaktı. Kuşkusuz saraylılar ya da soyluların bu aşk anlayışı Ya da erotik hayatın formalize edilişi gerçek hayatı pek de yansıtmamaktaydı. Huizinga'nın da belirttiği gibi gerçekte orta çağın soyluları, saraylıları da cinsel yaşamlarında şaşırtıcı ölçüde kabaydılar. Orta çağın erotik anlayışında bu anlayışı yansıtan edebiyat ve geleneklerde bir uçta sefihlik, diğer uçta aşırı formalizm, iffetlilik tutkusu birlikte yer almaktaydı. Bu ikiyüzlülükten çok saray ve çevresinin aşkı formalize etme göreneğiyle barbarlıktan kalma erotik formların yan yana yaşamasındandı. Erotik boyutun feodal toplum biçimselleştirici etkilerinin törpüleyemediği bir canlılığı sürdürmekte oluşunu yansıtıyordu bu durum. Barbar kültüründe cinsellik, cinsel ilişki her boyutuyla bir ritüeldir. Kutsal bir hayat pratiğidir cinsel ilişki ilkel hayatın ahlak anlayışında. Kilisenin yeniden biçimlendirdiği hayata geçildiğinde ise cinselliğin kutsal yanı, kilisenin ahlak anlayışının düzenlendiği hayat alanı içinde yer almış, erotik yan ise halkın kendi gündelik hayat pratiği içinde yaşamını sürdürmüştür. Cinsellikle ilgili eski töreler bu sayede halkın gündelik yaşantısında yaşamını sürdürmeye devam etmiştir. Katolikliğe, püritenliğe rağmen 17. yüzyıla dek gerdek gecesi evlilerin yatağının yarı açık gözetlenebilir bir hayat alanı olarak muhafaza edilebilmesi bu durumu göstermektedir. Birçok toplumda görülen gerdeğe girme olayı sırasında kapı önünde bekleme, içeriği dinleme hatta kim yerlerde içeriği gözetleme pratikleri gibi şeylerdi bunlar. Bunların yanı sıra halkın gündelik hayattaki konuşmalarında çifte anlamlı lastikli konuşmalar, cinsellik yüklü şakalar, müstehcen sembol ve işaretlerde kilisenin cinselliği hayatın kutsal alanlarından koparmasına bir direniş gibiydi. Dinsel semboller, dinsel konular ile cinsel semboller ve konularda bile bu söz oyunları mecazlı konuşmalar olabiliyordu. Bütün bunlarda halkın cinsel konular ile kutsal alan arasındaki bağı yeniden kurmak istediğini gösteriyordu. Roman de la Rose, erotik temasındaki tutku öğesi ile sarayların formalize edilmiş aşk pratiklerini kaynaştırarak ortaçağı biçimsel olarak birbirinden ayrılmış kutsallık alanı ile tensellik alanını birleştirmiş oluyordu. Metinde sarayların aşk anlayışı vardı ama Jean de Mou'nun katkısı ile son derece cesur bir cinsel sinizm de vardı. Bakirelik açıkça mahkum edilmekte, doğanın yasalarına uymak gerektiği savunulmaktaydı. Bununla Hristiyan idealine meydan okunuyordu. Alegorilerin bolluğu, yasakların, günahların daraltmak istediği insan muayyilesini özgür kılmaya başlıyordu. Aşk düşü, tutkuları olduğu kadar artistik bir biçime sokulan aşk ile şövalyeliğin, sarayın formalize edilmiş aşk anlayışında barındırıyordu. Lirik şiirdeki, romanslardaki şövalyeliğin aşk anlayışında bütün bütüne dışlanmamış, yıkılmamış oluyordu. Orta çağda aşkla ilgili anlatımlarda, davranışlarda sembolizm inanılmaz derecede yaygındır. Giyilen giysilerin renklerinin, çiçeklerin, mücevherlerin hep özel anlamları vardır. Renklerin çok açık birer mesajı vardır. Yeşil yeni bir aşkı, mavi sadakati ifade etmektedir. Saraylardaki soyluların konuşmalarında aşkla ilişkin sorunların her çeşidi konuşulmaktadır. Aşığının ilgisini yitiren bir kadın yeni bir aşık edinirse bu sadakatsizlik sayılır mı sayılamaz mı? Sevgilisi aşırı kıskanç kocası tarafından kilit altında tutulan bir şövalyeye yeni bir sevgili edinebilir mi? Buna benzer her şey. Ne var ki şiirlerde, romanslarda, konuşmalarda aşk konusundaki bu serbestliği gerçek hayatta hiç yoktur. Nişan, evlilik gibi kurumsal aşk düzenlemelerinde uçarılığın, romansın yeri yok gibidir. Bunlarda ne sarayın formalize edilmiş aşk anlayışına ne de Roman de la Rose'daki aşk sinizmine yer vardır. Evlilik, soylu aileler arasında ciddi bir iştir, bir sözleşmedir. Adeta saraylıların, soyluların aşk anlayışı gerçek hayatı süsleyen bir oyundur. Aristokratik hayatın üslubunun, bu çevre insanların konuşma tarzının bir özelliği, edebi bir eğlence, bir hayatı süsleme pratiği gibidir. Öte yandan ortaçağın erotik kültürü bütün idealist görünümüne rağmen ergilce bir egoizm yüklüdür. Nezaket kuralları, turnuvalarda kadının yüceltilmesi, saraydaki kurlar, hayatın genelindeki aşk ideasının bir hayal örtüsüyle sarılıp sarmalanması güçlünün erkeğin hakim olduğu acımasız gerçekliği unutturabilmek içindir. Orta çağda hayatın kendisindeki acımasızlık, kabalık, vahşet ile aşkına sadakatte ısrarlı şövalyenin nezaket ve incelik dolu kurları, aşk oyunları, saray alegorilerinin rafine simgeleri birbirini bütünlemiş gibidir. Bu sonuncular hayatın gerçekliği içinde yalnızca çekici bulunmakla da kalmamış, ahlaki yönden de kabul görmüşlerdir, görebilmişlerdir. Yaşanan realitenin algılanışını yumuşatabilmek için ortaçağ insanının zihni bu formları oluşturmak, bunlarla hayatın görünümünü estetize etmek zorundaydı. Pastoral hayat özlemi. Orta Çağ'ın zor, karanlık ve değişmezliği esas almış dünyası, soyluların bu hayatı estetize etmeye işlev edilmiş bütün etik anlayışına rağmen gene de tam olarak kabul edilemeyen bir hayattı. Bütün süslenmiş görünümüne rağmen redde uğrayan bu hayata alternatif olarak pastoral hayat özleminin yaygınlaşması bu durumun sonucuydu. Kentli yeni zenginler soyluların hayatını öğrenmeye çalışmaktadır. Bu hayata özenmektedir. Soylular ise şövalyeci aşkın karmaşık formalizminden de bıkmışlardır. Kır hayatını, doğal hayatı özlemekte, bu düşsel dünyaya yönelmektedir. Burjuvazinin yeni yeni yükselmeye başlayan bir sınıf olduğunu düşünerek bu sınıfın soyluların dünyasını ve etik anlayışını beğenmediklerini, buna karşı çıktıklarını sanmak yanıltıcı olacaktır. Tersine aristokrasinin yerini almaya yönelmiş burjuvazi, egemen sınıf olan soylulara benzemeye çalışmaktadır. Buna o denli heveslidirler ki, soyluların etik anlayışında ısrarlı olan kraldan daha kralcı olan bir sınıftır burjuvazi. Orta Çağ'ın dünyasında kentlerdeki yeni meslekler, tüccarlar ve bunların beslediği iş güç sahipleri hayatta fark edilmezmiş gibi görünen bir değişimi de gerçekleştirmekteydi. Bu değişim süreci içinde ilk anda fark edilmese de şövalyelik idealinin yaşanan hayatla bağları zayıflamaya başlamıştı. Şövalyeliğin hayat idealinin revizyonunu hayatın kendisi talep etmeye başlamıştı. Ancak bu ideal bir anda ve bütünüyle silinmez, yalnızca yarı dinsel mükemmeliyet kisvesini yitirir. Bu değişim sonucunda şövalye sınıfı şan ve şeref kavramlarını yüceltmeye devam etmekle birlikte dinin savunucusu olmayı, ezilenlerin koruyucusu olmayı terk etmeye başlar. Şövalyeliğin süren değerleri uzun yüzyıllar boyunca burjuva toplumundaki centilmenin etik anlayışına dek varlığını sürdürür. Centilmence davranış kuralları ve davranışların temelindeki değerler şövalyelikten bir önceki egemen sınıfın etik anlayışından, hayat üslubundan devralınmıştır. Bu değişimin olması şövalyeliği onun etik anlayışını asılsız bir oyun gibi görünme durumunda bırakan hayattaki ağırlaşan koşullar, küçüklükler, horlanmışlıklardır. Gerçek hayat karşısında şövalyeci davranma oyununun oyunu oynayan kesim için bile sıkıcı olmaya başlaması aristokrasinin başka bir hayat ideali aramaya başlamasına neden olmuştur. Basit, sükunet içinde bir hayat arayışıdır bu. Bu arayış daha sonra gelişerek çobanın saf ve doğal hayatını özlem biçimine evrimlenmiştir. Çobanın bu hayatı, şövalyeliğin tatmin edemediği huzuru, saflığı, dinginliği vaat etmektedir. Kuşkusuz, hemen anlaşılacağı üzere, idilin hayat özlemi de yaşanan hayatın haset duygusundan, nefretten, boş gururdan, çünkü mertebe mertebe herkes kendinden bir büyünün kölesi gibidir. İnsanı tüketen lüks tutkusundan, uzaklardaki saraylarda oturan papaların ve büyük prenslerin iktidar hırslarının neden olduğu savaşlardan, zulümlerden bir kaçış çabasıdır. Ne var ki? Yaşanan reel hayattan kaçışa yarayacak gibi görünen bu düşsel dünyada erişilmesi mümkün bir dünya değildir. Bu arayışta kendisini oluşturan reel dünyanın tutsağıdır. Reel dünyanın alternatifini arama merakı da bu dünyanın içine konumlanmış varlıklılar, soylular için hayatı gerçekten değiştirmeye yönelik ciddi bir iş, bir eylem değil, zarif bir oyun olarak yaşanan bir başka estetize etme pratiğidir. Kırsal kesimde yaşayan insanlar yavaş yavaş köylü olmaya başlayan kırsal nüfus ideal tipleri olmuştur. Doğaya ve doğallığa bir özlem başlamıştır. Ne var ki bu tutum değişikliği bir heves düzeyindedir. Doğal olmak, sadeleşmek, sarayın yapmacıklı hayatından vazgeçmek ve çalışan insanların dünyasına yer almak, çalışmayı hor görmekten vazgeçmek hiç söz konusu değildir. Saraylıların kendi alıştıkları süslü ortamlarında oynanan bu idilik hayata özenme oyunu sarayların hayat üslubunu biraz da kır çiçekleriyle süslemek arzusundan ibarettir. Saplanılan ölüm tutkusu. Reel hayatın estetize edilişinin yetersiz kalışı, bu yetersizlik sonucunda reel hayata alternatif bir hayat tarzı arayışını yansıtır görünen idilik hayat özlemindeki samimiyetsizlik, Orta Çağ dünyasının hayata değil ölüme tutkun bir dünya olmasına yol açmıştır. Egemen bağımlı ilişkisinde egemenlik iyice tekyanlı olduğunda, bağımlı konumdaki insan ya da insanlar hayata silkinip atamadıkları bir boyunduruk gibi yaşamaya başladıklarını iyice hissettiklerinde, ölüm tutkusu ya da ölümle özdeşleşme tek yanıt olmaktadır reel hayatın karşısında. Bu bir başka ifadeyle psikiyatrideki kurbanın celladına aşık olması sendromudur. Orta Çağ dünyası tarihin bütün dönemleri içinde ölümün, ölüm fikrinin her şeye egemen olduğu bir dünyadır. Her yerde Memento Mori sesleri çınlamaktadır. Daha 13. yüzyıldan itibaren dilenci tarikatları bu çığlığı bütün hayatı kaplayan bir koro haline getirir. Dünyevi sevinçler, mutluluklar aldatıcıdır, geçicidir. Hayata egemen olan, gerçekliği olan ve eşitsizliğe, zulme, baskıya, yoksunluğa dayanan dünyanın karşısına hesap sorabilmenin tek yolu ölümdür. Ölümün üstünlüğü, ölümün güzelliği, ölümün gerçekliği ifade edilirken 3 temel motif kullanılmaktadır. Bu 3 temel motif, soylular etiğindeki özdeşlerinin asılsızlığını kanıtlamaya yöneliktir. Birinci motif şu soruyla dile getirilmektedir. Şan ve şeref sahibi bütün o kişiler şimdi nerede? İkinci motif, ölmeden önce taşınan takılarla, giyilen atlastan, dantellerden, ipeklilerden, giysilerle süslenen, soylu görünümün ölümünden sonraki çürümüşlük içindeki insan görünümüyle karşılaştırılmasıdır. İnsan güzelliğinin, çürüyüşün, yok oluşun korkunç görüntüsü karşısındaki güçsüzlüğü, asılsızlığıdır. Üçüncü motif ise yalan dünyada yaşarken ölüme duyulan tutkunun ifadesi, ölümle özdeşleşmenin mutluluğun ifadesi diyebileceğimiz ölüm dansıdır. Her yaştaki, her mevkideki insanı çekip alan, ölüme yaranmak için yapılan danstır. Ölüm tutkusunun ikinci boyutu ise ölüm karşısındaki sıradan insanın da duyduğu amansız korkuydu. Nerede, nasıl ve ne zaman geleceği hiç belli olmayan ölüm, yalnızca eşitsizliği temeli almış reel dünyanın görülemeyen hesaplarını tasfiye etmeye yarayan bir öç alma gününü getirmekle kalmıyor. Sıradan insanın kendi yok oluşunun da başlangıcı oluyordu.